Bosch, Daimler.
Daima. 1976 Türkiye Deprem Kupası. Tarih 24 Kasım 1976. Yer Ankara. O gün radyoda dinlediğim bir haber bülteni bütün ülkeyi yasa boğdu. Van'da şiddetli bir deprem oldu diyordu radyo spikeri. Merkez üssü Muradiye ilçesinin Çaldıran Bucağı, büyüklüğü 7.5. Ertesi gün gazeteler bölgeye ait fotoğraflar ve yardım haberleriyle doluydu. Spor sayfalarında da bir başka haber manşetlere çıktı birkaç gün içinde. Üç büyükler Van depremzedeleri için Ankara'da müsabaka yapacaklardı. Deprem kupasının dördüncü takımı da Ankara Karması'ydı. Deprem haberini dinledikten bir ay sonra, deprem kupası finalinin bir gün öncesi. Aylardan aralık, günlerden pazar. Sabah kahvaltısında baktım ortanca abim önceki günün gazete haberini okumuş olmalı ki babamdan deprem kupası finallerine gitmek için izin istiyor. Rahmetliden izin almak mümkün değil ama konu deprem yardımı olunca tereddütsüz peki demiş babam. Gidebilirsin. Sonra abim bana dönüp sordu. Seni de maça götüreyim mi? Gerçekten mi? Dedim. Güldü. Gerçekten tabii. Hadi gel bakalım gel. Nasıl heyecanlandım anlatamam. Kolay mı? Hayatımda ilk kez bir futbol maçına gidecektim. Nihayet yola koyulduk. Gördüğümüz ilk dolmuş bizi yarım saatte Ulus'a bıraktı. Rüzgarlı sokaktan aşağı doğru yürüdük ve sonunda 19 Mayıs stadına ulaştık. İnanılmaz bir taraftar kalabalığının ortasında başım yukarıda yürüyor ve o büyülü stat duvarlarına uzun uzun bakıyordum. Maç saati gelip çattığında sahaya önce Galatasaray, daha sonra Fenerbahçe çıktı. Sonra baktım her iki takım oyuncuları yan yana dizildiler ve tribünlere doğru hep bir ağızdan Türk sporu ve Türk şerefi adına üç kere sağ ol, sağ ol, sağ ol diyerek bağırdılar. Bu seremoniye ve sözlere çocuk halimle bayılmıştım. O gün Fenerbahçe Galatasaray'ı farklı bir skorla yendi. Dönemin ünlü futbolcularının çoğu sahadaydı. Fakat ben yaşım gereği ilk kez canlı izlediğim bu maçla ilgili hafızamda çok az görüntüyü dondurabildim. Onlar da hayal meyaldi. Futbola olan tutkum sadece o gün yaşadıklarımla ilgili değildi kuşkusuz. Ancak sonraki günlerin fitilini ateşlediği de muhakkak. Yıllar sonra kendi kendime hep sordum. Geriye dönme şansın olsa Özkan, yine o deprem kupası finaline koşa koşa gider miydin? Cevabım her zaman aynı oldu. Evet. Şimdilerde daha iyi anlıyorum ki hayat bilinmezlerle dolu. İzlediğim ilk maç bir deprem kupasına rastlamıştı. Yıl 1976'ydı. Üstelik bu depremin, 1976 depreminin 1930'daki Erzincan depreminden sonra ülkemiz topraklarında yaşanan en büyük deprem olduğu yazılıp çizilmişti. Yıllar sonra 1999 Gölcük depremini de yaşadık. Canlı izlediğim o deprem kupası finalinden bugüne kadar da neredeyse 50 yıla yakın zaman geçti ve geçtiğimiz günlerde de Türkiye'miz 10 ilimizi kapsayan bir başka büyük afeti, asrın deprem felaketini yaşadı. Ve ben bu kez de Spor Daima ekibindeki arkadaşlarımla birlikte mikrofon başındayım. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den ortak canlı yayından Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi ve spor sosyoloğu kimliğiyle bize katkılarda bulunan Profesör Doktor Ahmet Talimciler, tam sağımda az önce canlı yayında sizlere okuduğum metni de yazan sevgili Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem, hepinize bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız günlerin ne kadar olağanüstü günler olduğunu her manada zaten yeri geldikçe her programda vurguluyoruz, her haber bülteninde vurgulanıyor. Devletin ve milletin bir araya gelip yaraları sarmak için ne kadar büyük bir çaba içinde olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Biz de Spor Daima ekibi olarak geçtiğimiz hafta ve bu hafta deprem odaklı yayınlarımızı sürdürüyoruz. Geçen hafta birebir Adıyaman depremini yaşamış bir değerli isimle telefon bağlantısı kurmuştuk. Bu hafta da Özkan'ın 1976'da tecrübe ettiği diyeyim, şahit olduğu diyeyim, Türkiye Deprem Kupası'ndan yola çıkacağız ve sporun gündeminde öne çıkan başlıkları da yine 30 dakika boyunca sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Çünkü geçen hafta programın sonunda da vurguladığım gibi hayat devam edecek ve inşallah biz en kısa sürede bu zor günleri millet olarak yine aşacağız. O günlük rutinimizin telaşesi içinde devam edeceğiz ama elbette zorlanacağız ama hayatta zaten biraz da bu. İstersen Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyorum ben de metnin için.
Ben teşekkür ederim.
Ben de akranız seninle, 3 aşağı 5 evet. Yukarı biliyorsun ve o 76'da ilkokulun ilk yıllarında evimize alınan gazetelerden bu deprem manşetlerini hatırlıyorum açıkçası. Ahmet Hocam bizden biraz daha genç, birkaç yaş genç ama o da muhtemelen hatırlıyordur. İstersen önce ona da bir merhaba diyelim. Sevgili Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli Hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum.
Sizin evet, işte biz de iyi olmaya çalışıyoruz. İşimizi layıkınca yapmaya çalışıyoruz. Sevgili Hocam, geçen hafta biz bir yayın yaptık. Orada işte Adıyaman depremini yaşayan bir sporcu kardeşimizle, futbolcu kardeşimizle bir bağlantı yaptık. Ondan önceki haftalar zaten biliyorsun yayınlarımız hep TRT Haber'e bağlanmıştı. Ama Şubat ayının ilk programında bir uçak kazası programını yaparken programın sonunda seninle şunu konuştuğumuzu çok net hatırlıyorum. Olağanüstü durumlarda milletler, devletler birbirlerine yardım ederler. Biz 1999 Gölcük depremini yaşadığımızda hemen koşanlardan biri burnumuzun dibindeki Yunanistan'dı demiştik. Ardından da Yunanistan'da akabinde bir başka deprem olduğunda da yine ilk koşanlardan biri Türkiye demiştik. Cuma günü biz bunları konuştuk. Pazar gecesi, pazarı pazartesiye bağlayan gece ve pazartesi gündüzde maalesef bu asrın felaketi arka arkaya yaşandı. Sanki içimize mi doğdu, nasıl oldu bilemiyorum ama hayatta böyle şeyler de var demek ki. Neler söylemek istersin?
Valla şimdi şeyi hatırlıyorum, yani o gün konuştuk. Ben Türkiye'ye ilk koşanların Yunanistan'dan gelenler olduğunu söyledim. Ardından da oradaki depremde Türkiye'den gidenler olduğunu da siz söylemiştiniz.
Evet.
Bunun üzerine tabii böyle bir hakikaten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık ve düşünüldüğünde yani dünyada pek eşi benzeri olmayan bir deprem olayı Türkiye'de iki kez üst üste gerçekleşti. Yani evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 2 yıl coğrafya okudum. Hı hı. Yani orada jeoloji dersi, jeomorfoloji dersi, işte deprem fay, bunlarla ilgili bir takım şeyler gördük. Hı hı. Ve bize anlatılanlar içerisinde yani yaşadığımız hakikaten çok farklı bir olay.
Sıra dışı yani, değil mi?
Efendim?
Sıra dışı. Yani o İngilizlerin hani kuralsız fiilleri gibi irregular bir durum yani. Sıra
evet.
Dışı bir şey.
Yani o sıra dışılık beraberinde tabii ki şeyi de arttırdı. Yani yaşadıklarımızın karşılığını da arttırdı. Tabii şöyle bir durum var. Yani deprem ve benzeri afetlerde, yaşanan olaylarda olan bitenin ne anlama geldiğini anlayabilmek, idrak edebilmek için oradaki görüntüler falan geldikçe bir takım şeyleri kavramaya başlıyorsunuz ama yaşamadan bütün bunları anlamlandırabilmek o kadar kolay değil.
Değil.
Yani
değil.
Oradaki insanlarla konuştuğunuzda ya da oraya gidenler mesela biz iki gün önce senato toplantısında bizim okuldan da oraya giden bir heyet olmuştu. Onlar bilgi verdiler. Yani anlatılanların çok farklı olduğunu ve çok büyük olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten kolay bir süreç değil bu.
Evet,
yani
altında
süreçler içerisinden kalkabilmek için gerçekten de bizim o en son programda konuştuğumuz gibi devletlerin birbirine, milletlerin birbirine doğrudan yardım etmesi söz konusu oluyor ki zaten burada da bu yaşandı.
Evet, yani
gerçekten de bizim yaşadığımız bu büyük felaketin sonucunda dünyanın farklı ülkelerinden anında insanların gelip arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu, yardım ettiğini, hatta işte Proteo isimli köpeğin enkaz altında kaldığına bile şahitlik ettik.
Evet,
yani
evet.
Bütün bunlar çok özel duygular ve gerçekten de böylesi özel zamanlarda yaşananlar kolay kolay unutulacak şeyler değildir.
Doğru, bu dostluklar, bu çabalar unutulacak şeyler değil. Hocam, Özkan'ın metnine geri dönersek, bu 1976 depremini ve deprem kupasını Özkan çok böyle berrak bir şekilde aktarmış. Yani hafızamda az kare kalmış diyor metinde ama aslında birçok kareyi bizimle paylaşmış. Sen hatırlıyor musun? Ben böyle çok flu hatırlıyorum bunu.
Ben de çok hatırlamıyorum açıkçası. Yani deprem kupasını hatırlamıyorum ama şunu biliyorum. Biliyorsunuz bir zamanlar Türkiye'de böylesi Türkiye Spor Yazar Derneği kupası farklı kupa organizasyonları vardı. Hı-hı. Yani zaman içerisinde bir takım şeyler değişiyor ve değiştikçe de bazı şeyleri tabii çok unutuyoruz.
Evet.
Ama gerçekten bence çok anlamlı bir kupaymış, onu söylemek lazım.
Evet.
Yani keşke bu sene içerisinde de, yani bu senenin sonunda buna benzer bir organizasyon tekrar yapılsa.
Belki hocam, yani, belki hocam bu programda bir vesile olur, bizi dinleyenler vardır, tekrar böyle bir şey yaparız diyebilirler. İlerleyen haftalarda belki bununla da ilgili bir program yaparız. İstersen sen bir soluklan, bu kupada neler yaşamış Özkan, birebir o yıllara götürsün bizi, sonra devam edelim. Başka aktüel spor olayları da soracağım. Bu kupa çekimleri vardı, fikstür çekimleri vardı bugün takımlarımızı ilgilendiren. Dün Trabzonspor'un başına gelen talihsizlik vardı. İkinci bölümde de biraz onlara da değinelim seninle. Olur mu hocam?
Tamamdır.
Tamam. Evet Özkan. Şimdi, 76 Kasım ve Aralık.
Evet, o zaman tabii çok küçüğüz ama tabii bir de bir futbola büyük bir ilgi var. Nedir ne değildir, daha doğrusu bir anlam verme durumu.
Sözüne şöyle hemen küçük bir parantez açacağım. Bak, Ahmet hocamın da benim de hatırlamamamız belki biraz şununla da ilgili. Bu etkinlik Ankara'da olduğu için sen birebir çok daha iyi teneffüs edebildin belki bunu. Biz biraz daha uzaklarda
kaldık. Bir şey var, bir çocuğun gözüyle düşünürseniz yani çok olağanüstü bir durum olduğu için de biraz tabii. O kareler daha net. Metinde bahsettiğim hafızamda çok şey yok derken biraz şöyle bakmışım galiba yazarken. Hani oynanan futbolun kalitesi nedir, tabii. Hangi oyuncudur falan bu değil. Tamamen bir atmosfere odaklanmış bir çocuk. Çünkü inanılmaz sesler var. Hayatınızda ilk kez bu kadar bir kalabalığın içine girmişsiniz. Orada tabii. Yani mesela stat'taki bayraklar beni o kadar etkilemişti ki işte sarı kırmızı ilk katılan takımların yeşil beyaz mesela Ankara bölgesini tanımlar.
Temsil ediyor.
İşte onları tek tek sorduğumu hatırlıyorum. Orada satılan şeyler falan, yani ben kendimce bir karnaval.
Bir taraftan o seyircilerin, sen onu hep vurguluyorsun, stadı, tribünleri hınca hınç doldurmasının arka planında da şu var: biz olabildiğince çok bilet alalım ki buradan elde edilecek hasılat bir an önce deprem bölgesine gitsin.
Zaten yine metinde de belirttim. Babam otoriter bir adamdı ama mesela o kadar can yürekten bir evet demişliği vardı ki buradan şunu da algıladım ben.
Ya.
Yani meselenin ciddiyeti burada da yatıyor. Yani birçok şeye bir saniye durun gibi bir yaklaşım gösteren kişinin canı yürekten, yani destekleyerek gidin demesi. İşte ben oraya gittiğim zaman birçok şeyi gördüm. Dönemin dediğim gibi en iyi sporcuları vardı. Ama o coşkunun yanında bir burukluğu da hissediyordunuz ama şey vardı, yani çok büyük bir şey var galiba. Bir yardım edeyim şeyi var, telaşı vardı anladığım kadarıyla. Çünkü Fenerbahçe'de Galatasaray zaten Ankara'ya geliyordu maça. Ama inanılmaz bir seyirci vardı. Mesela ben bunu o zaman bilmiyordum ama.
Tabii senin
ama
izlediğin tek bir maç Beşiktaş'ın Ankara karmasının
tabii
da maçları
diğer
var.
Diğer tabii gün bu grup maçıydı zaten. Şey diyeceğim, daha sonra bir de gazetelerden öğrenmiştim. 68 bin gibi bir rakam izleyici gelmiş. Dolayısıyla şey var, yani benim için ilk olmasının yanında sebebinin çok ilginç olması. İşte bugüne denk geldiği zaman hemen hafızamda zaten belirdi o. Bunu da görmüş oldum ve şeyde orada o kadar çok şey öğrendim ki, işte Fenerbahçe nedir, Beşiktaş nedir ya da işte Fenerbahçe nasıl bir kulüptür, Galatasaray, işte oyuncular, işte daha çok en çok beni meşgul eden şeydi bir stadyum
Tabii.
nasıl bir yerdir. İşte o kadar çok insan bir anda o kadar canı yürekten bir tezahürat yapıyor ki o sesler beni mesela çok
Tabii.
etkilemişti. Yani dedim ki burada çok farklı bir şey var. Yani hayatımda bu kadar heyecanlandım, bu kadar şaşırdığım bir şey
Bir
görmemiştim.
çocuk olarak tabii ki
Tabii
o
bu
dönemin yetişkinleri gibi olaya bakmıyorsun sen,
hiç
ama
ilgisi yok.
yine de bir takım sezgilerin de var. Yani millet olmanın, o bir arada olmanın, dayanışma duygusunun da
İşte onu da şeyden çözmüştüm.
yansımalarını
Babamın hareketlerinden, yani
gözlüyorsun.
babamın bize olan
Ya, hiç
yaklaşımlarından.
ikiletmeden evet
Çünkü şuna
demesinden.
alışmışız yani. Diyelim bisiklet alacağız. Baba bir saniye. Bakın sağda solda düşersiniz falan. Mutlaka bir yorum gelirdi. Ama bu
Hatta bir
söylen
fren gelirdi.
fazlasıyla çünkü çok çocuklarına düşkün bir adam, herkes de olduğu gibi. Bizimki hatta biraz daha, babam yani çok daha böyle şey, yine ben çevreme bakınca görüyorum, fazlasıyla böyle bir adamdı. Dolayısıyla buraya hemen evet demesi, bir şey evet dediği zaman da yani hayır demeniz de zordu. Evet dedi ve o kadar canı yürekten söyledi ki bu beni zaten şaşırtmıştı. Buradan da şimdi anlıyorum ki yani zaten yani vatanı, toprağı falan bahsedildiği zaman çok coşkulu bir adamdı. Büyük bir ihtimalle değil, ondandır zaten. Hemen izni aldı. Biz tabii ki çok sevindik. Abimle birlikte işte gittik şeye, maça. Çok değişik. Türk futbolunun çok ilginç bir günüdür. Bazıları bazı hatıratlarında yani sporcular falan bu maçtan da bahsederler. Biraz da farklı bir skor olması sebebiyle. İşte bir de şeyi hatırlıyorum. Bir tek hafızamda kalan işte Cemil Turan dönemin ünlü oyuncusu.
Tabii.
Ona gösterilen, çünkü bir kişi odaklanmıştı şey tribün. Bir tek o kalmış hafızamda ama asıl konu insanların şeyi, konuya çok, yani çok konuyla maçta neredeyse beraber oynadı seyirci. O derece bir coşku vardı. Babamın yaklaşımı vardı aklımda kalan ve Sıdat vardı.
Ve bir de yani onun da hakkını yemeyelim. Abinin de kulaklarını çınlatalım. Yani o da gelir misin
Tabi,
demesi.
tabi çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Şey var, dediğim gibi yine metinde bahsettiğim yer, dedim ki yani bundan sonra hayatımda benim olmam gereken yer herhalde burası dedim yani. O kadar etkilendiğimi, çok etkilenmiştim.
Ki daimi dinleyicilerimiz biliyordur ama ben yine de vurgulayayım sevgili dinleyiciler. Özkan bu belki vesileyle, işte bazen hayat böyle kapılar da açıyor. İlerleyen yıllarda futbolun daha da içine giriyor. Profesyonel futbolcu oluyor. İkinci ligde, değil
Evet,
mi?
evet.
Oynuyor. İzmir takımlarında oynuyor. Asker milli takımında oynuyor.
Evet.
Ve dolayısıyla o bir kapı belki açılıyor. Görünür ya da görünmeyen bir...
Şey, konudan uzaklaşmayayım ama küçücük bir şey söyleyeyim,
Tabii.
bir de hocamıza vereyim cümleleri. Şey var yani, kişilerin orada kendilerini ifade etmeleri de benim dikkatimi çekmişti. Yani bir kişi topla birlikte hareket ediyor ve tamamen kendi doğaçlamasıyla, yani herhangi bir yerden herhangi bir şey yapmıyor. Tamamen kendisini ifade etmeye çalışıyordu. O da çok dikkatimi çekti. Ben de küçük bir çocuktum, işte mahalle maçları falan oynarsınız ya. Orada da o insanın kendini ifade etme biçimindeki özgürlük duygusu, yani insan çok çok tatmin eden bir şey. Yani futbolculuk döneminde de öyledir. Size çok şey söylenebilir. Eğer belli yetenekleriniz varsa ama bu yetenekler herkes tarafından geçerli olarak görülebiliyorsa, hissedilebiliyorsa ve siz onu sergileyebiliyorsanız, tıpkı resim yapar gibi, tıpkı senin edebiyat dünyanda uzun uzun bahsettiğin gibi yazılarında İnsan ifade etmesi gibi bir şeydir yani. Çok keyiflidir. Orada biraz onu da görmüştüm.
Ahmet Hocam, 6-7 Şubat'ta yaşadığımız bu deprem silsilesi diyeceğiz artık. İşte sen de dedin, 2 yıl coğrafya okudum, jeoloji okudum. Çok da anlamlı gelmiyor yani o ikinci deprem. O işin jeoloji kısmı, coğrafya kısmı. Sana şunu soracağım. Hemen arkasından bütün uluslararası etkinliklerde, Şampiyonlar Ligi dahil,
Evet.
Türkçe
Bugün
yanınızdayız.
kura çekiminde mesela.
Yani bütün bu yaşadıklarımıza büyük hassasiyet gösterilmesi, spor, uluslararası çok büyük organizasyonlarda. Bunlar da her şeye rağmen çok umut verici tablolar değil miydi? Sen neler dersin Ahmet Hocam?
Tabii şunu belirtmek lazım. Yani söz konusu spor dediğimiz kavramın tüm dünyada tüm insanlığı ilgilendiren bir yapıya sahip olması ve beraberinde insanların herhangi bir bölgesinde fark etmiyor, bu Türkiye'de olabilir, işte Şili'de olabilir, işte Avustralya'da olabilir. Yani tabii, yaşanan bir olay sonrasında insanı duyarlılık göstermesi, o hassasiyetinin yansıdığı alanlardan bir tanesinin spor olduğu gerçeğini bize bir kez daha hatırlatmış oldular. Yani bakıldığında gerçekten çok güzel görüntülerdi onlar. Hı. Yani bazı işte La Liga'da ben gördüm. La Liga'nın televizyon kanalının alt tarafında şeyin yazdığını gördüm. Türkiye ve Suriye depremi yanındayız. Yanlarındayız ifadesinin kullanılması. Şimdi baktığınızda gerçekten söz konusu bu yapı, yani insanlığın bir araya gelmesi, dil, din, ırk fark etmeden bir arada birlikte hareket edebilmelerinin ortaya çıkmasını sağlayabilecek bir alan spor. O yüzden de bütün bunlarla karşı karşıya kalmak gerçekten çok güzel. Güzel görüntüler bunlar. Yani insan olduğumuzu, insana ait olduğumuzu bize tekrar tekrar hatırlatmış oldular. Ama bu sadece bizim için geçerli değil. Yani bu sefer bizde gerçekleşti. Ama gayet iyi biliyoruz ki dünyanın farklı bir bölgesinde bir şey olduğunda benzer hassasiyetlerin ve benzer durumların Türkiye'de de gerçekleştiğini gayet iyi biliyoruz. İşte evet, bu tarafı var.
Çok doğru bir yere getirdim bence konuyu. Yani uzaklarda yaşanan ya da bizim yakınlarımızda yaşanan herhangi bir olağanüstülükte de aynı duyarlılığı dünyanın diğer milletleri ve devletleri gibi biz de yaptık, yapacağız ve yapıyoruz diyorsun. Ki bu çok önemli.
Tam da onu söylüyorum, çünkü spor dediğimiz kavram sadece benden ya da bizden ibaret değil. Bizim var olabilmemiz için ötekilere ihtiyacımız var. Tabii. Yani aslında spor bizi içinde bulunduğumuz o yapı içerisinde bizim ve ötekilerin bir arada olabilmesini sağlayabilecek alan açıyor. Tabii. Böyle olduğu için de bizim yaşadığımız şey sadece bizi ilgilendirmiyor. Aynı zamanda diğerlerini de ilgilendiriyor. Ya da diğerlerinin yaşadığı şey sadece onları ilgilendirmiyor, bizi de ilgilendiriyor. Çok yani doğru. Böyle bir birlikteliği sağlayabildiği için zaten spor dediğimiz kavramın tüm dünyayı ilgilendiren ve tüm dünyada ilgi çeken bir özelliği var. Yani bu yüzden zaten spor diğer bütün insani etkinliklerden çok daha fazla izleniyor, dinleniyor, takip ediliyor. Bunun en önemli kısmı da tam da burada gerçekleşiyor.
Böyle olağanüstü durumlarda o sporun birleştirici gücünü çok daha net gözleyebiliyoruz, yaşayabiliyoruz, değil mi?
Yani şimdi şöyle bir olay yaşandı. Şimdi Hatay sporlu futbolcu Atsu vefat etti.
Evet.
Yani Hatay sporlu Atsu ile ilgili olarak biz çok üzüldük. İşte Kasımpaşalı futbolcu mesaj atmış. Diyor ki işte son maçta sen bizi üzdün ama senin ölümüne biz daha fazla üzüldük. Yeah. Şimdi bu baktığınız zaman herkes gerçekten hem Atsu için hem işte Hatay sporlu Tamer Savut için gerçekten spor dünyasıyla ilgilenenler birebir baktılar. Aman iyi haber alalım diye düşündüler.
Tabii evet.
Ardından mesela şöyle bir şey gördük hafta sonu. İngiltere Premier Lig'de Atsu'nun fotoğrafının yansıtılması ve herkesin tribünlerdeki bütün tribünlerin ve sahanın içindeki futbolcuların, hakemlerin o saygı duruşunda o yüz ifadeleri. Yani mesela hakemin yüz ifadesi benim çok, oğlum da bana söyledi. Yani hakem belki oradaki futbolculardan daha fazla üzgündü.
Evet,
yani
çok.
Baktığınızda gerçekten bunlar insani olan yapıyı gösterdiği için çok özel anlar.
Sarsıcı.
O yüzden de zaten buraya biz çok fazla şey atfediyoruz.
Sarsıcı ve eğitici anlar bunlar. Hocam bir iki dakika daha seni hatta alacağım, sonra 3 dakikayla biz Özkan'la kapatacağız. Güncel olanı da konuşalım. Dünkü maçı izlemişsindir, Basel Trabzonspor maçını. Talihsiz bir eleme yaşandı. Bir, bununla ilgili neler söyleyeceksin ve çok hızlıca da bu kura çekimleri belli oldu. Rakiplerimiz hakkında neler söyleyeceksin? 120 saniyede senden bunları alalım ve Özkan'la biz kapatacağız programı.
Hemen şunu söyleyeyim, yani dün akşam herhalde Türk futbol tarihinin en ilginç maçlarından birini seyrettik. Bu kadar pozisyon bulduğumuz, bu kadar çok pozisyon ürettiğimiz ama bunun karşısında da sonuç itibariyle elendiğimiz bir karşılaşma oldu. Bu çok ilginç. Evet. Yani burada özellikle hakem mevzusu var. Ona konuşmanın bir anlamı yok. Ama hani Türkiye'de sık sık eleştirdiğimiz hakemleri yerden yere vururken bence arada bir Avrupa'daki hakemlere de bakmamız gerektiğini bize tekrar gösterdi. Yani dünyanın sayılı hakemlerinden bir tanesi olan Laos, Dünya Kupası'ndan bu yana yönettiği karşılaşmaların ne kadar kötü bir yönetim standardı gösterdiğini bir kez daha dün akşam ortaya koydu.
Harika özetledin. Evet, yani evet. İnanılmaz bir düşüş var Lahoz'da. Hocam,
yani bu kadar kötü olabilir. Zaten bu kadar kötü olduğu için de konfederasyon kupasına verilmiş olması da ilginç bir durum.
O da aslında bir onun sonucu.
Yani aşağı doğru düşüyor.
Sevilla Fenerbahçe 30 saniye içinde bunları hemen cevaplamanı istiyorum.
Hemen cevaplayayım. Fenerbahçe'nin ve Sivas Spor'un kurallarının zor olduğunu kanaatindeyim. Nispeten Başakşehir'in kurası çok daha olumlu bir kura. Ama umarım üçü de tur atlarlar ve ülke puanına katkıda bulunur.
Ki biliyorsun Gent de kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ takımını penaltılarla eledi.
Evet.
Aslında Karabağ gönlümüz ondan yanaydı ama nedense olmadı. Çok teşekkür ediyorum değerli
rica
hocam.
Rica ederim.
İnşallah daha güzel günlerde yine birlikte olacağız.
İnşallah.
Sağ ol, var ol.
Görüşmek üzere.
Sağ ol. Evet Özkan'cığım. Aynı soruları sana sordum.
O zaman
farz et toplam 120 saniye.
O zaman ben de hızlıca söyleyeyim.
Lahoz'dan başlayabilirsin mesela.
Bence şey var işte, kendi kariyerine, kendi kişiliğine, yani uluslararası verdiği algının tamamen dışında bir hakem seyrettik. Hocamın dediği gibi çok enteresan bir maçtı. Ben mesela maçta hakikaten sinirlerim bozuldu diyeyim artık bunu net olarak.
Bozuldu, evet.
Çünkü Trabzonspor çok rahat eleyebileceği.
Penaltı kaçıyor, gol sayılmıyor, offside oluyor.
Çok rahat eleyebileceği bir takım. Yani hakikaten mesela belli özellikleri vardır, ona elenebilirsiniz de. Yani Trabzonspor hakikaten çok önemli bir şansı kaybettiği düşünüyorum. Hemen devam edeyim Fenerbahçe ile ilgili.
Evet.
Sevilla mesela korkutucu bir kadrosu var ama lige yansımadı. Dolayısıyla en çok gol atmış oyuncusu, bakın çok ilginç, sadece 3 gol atmış. Hani bir takımda çok atan birisi olur ya, 7-8 dersiniz, 3 atmış. Dolayısıyla işi biraz
Fiorentina Sivas biraz zor işi diyor.
Fiorentina çok çok tecrübeli. Sivas Spor da ama kendini aşan işler yaptı. Neden olması?
Bence de.
Farklı bir şey olursa müthiş bir şey yaşanır yani Türkiye'de.
Ve şaşırmam ben.
Yani Rıza hocamıza gerçekten başarılar diliyoruz. Çok emek verdi. Hiç belli olmaz.
Gent Başakşehir.
Başakşehir çok daha ağır basar.
Ağır
bence
basar.
Onu elerler diye tahmin ediyorum.
Özkan'cığım çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, 1976 Türkiye Deprem Kupası'ndan yola çıktık. Depremi konuştuk çok ağırlıklı olarak. Son bölümde de, son 5 dakikada da işte güncel spor olaylarını konuştuk. Bunu yadırgamayın. Yani acılarımız çok ama siz takımlarımız ne yapar ne eder diye itirazda bulunmayın. Çünkü bir taraftan da hayata tutunmanın ana unsurlarından bir tanesi de spor, bir tanesi sanat, kültür, eğitim. Dolayısıyla takımlarımız üzerinden de spor odaklı bu analizleri de yapalım ki yeni günlerde yeni çabalar harcayabilmek için enerjimiz olsun. Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan. Telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Tam yanımda sevgili Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Haftaya görüşebilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor.